Ayrım 17.
Büyücü Dükkanı. Hüseyin Rahmi'nin birçok romanlarında anlatılan büyücülerin son döküntülerinden birini tanıdım. O zaman demek büyücülük kanunla da yasaklanmamış olacak ki Aksaray'daki Horhor yokuşuna çıkarken sağda çeşmenin karşısında bir büyücü dükkanı vardı. Bu bugün bildiğimiz bakkal, kasap, kırtasiye, kitapçı dükkanı gibi basbayağı bir dükkandı. Bir geniş vitrini vardı. Camda asılı ya da yapıştırılmış kağıtlarda dualar, karınca duaları, tılsım yazıları ve resimleri ve fikler vardı. Vefk, dua yazılı muskadır. Bu büyücü dükkanının sahibi o zamana göre modern giyinişli, sakallı ama sarıksız, oldukça şık bir adamdı. Babam bir süre bu adamla işbirliği de yaptı. Bu adamın benden 3 yaş büyük bir oğlu Ardı. Dükkanda daha çok bu oğlan bulunurdu. Ben de dükkana gitmeye başladım. Suratı çiçek bozuğu oğlan iyi bir çocuktu. Benim bilmediğim birçok şeyler biliyordu. Dükkanın camına içeriden tül perde örtüldüğünden dışarıda bakınca içerisi görünmez, dükkanın içi daha çok ilgimi çekerdi. Duvarlar karışık yazılar, levhalar, resimlerle doluydu. Bir sedir vardı, her yanı halıydı. Sedirin üstünde bir çekmece dururdu. Bu çekmece yazı masası olarak kullanılır. Çekmecenin üstünde kamış kalemler, divitler, yağlı is mürekkebi, lal kırmızı mürekkep, rıhtanlık, ebrulu kağıtlar, musaflar, dualar, remil kitapları, tılsım kitapları, daha birçok şeyler. Hoşuma gider dükkan. Oğlanı da sevdim. Bilmediklerimi ondan öğreniyordum. Babam çok beğendiği bu adamı Galip amcama tanıttı. Galip amcam bu adamı hiç beğenmedi, sevmedi, bir daha da onunla konuşmadı. Galip amcama göre bu adam düzenbazın biri, bilgisiz, bir cehli mürekkepti. Bir süre sonra babam da bu adamla işbirliğinden vazgeçti. Çünkü adam duaları şer işlerinde kullanmaktaydı, kötü ruhların etkisi altına girmişti. Babam dua ile hastalıkların iyi edileceğine, insanların maddi ve manevi acılarının dindirileceğine inanırdı. Bu düşünce bugün pek çoğumuzca yadırganır ama o dönemde İstanbul kentinde bile buna inanmayan hemen yok denecek kadar azdı. Birçok yüksek görevlerde bulunan zamanın aydın kişileri bile bu inançtaydılar. Ne var ki değişen koşullara kendisini uyduramayan, uydurmak da istemeyen babam sonuna dek bu inancına bağlı kaldı. Her iyilik işi dua ile olabilirdi. Günün birinde Müslümanlık muzaffer olacak ve bütün küffar ya yola gelip hidayete erecek, hak dinini kabul edecek ya da kılıçtan geçirilecekti. Haham kubbesinde kuş inciri. Langı'daki evde uzun süre oturmuyoruz. Yine tek atlı araba tıngır mıngır ben arkasından yürüyorum. Telleri yırtılmış tel dolabı sarkıyor arabadan. Arabanın en altında içi tıklım tıklım dolu hurç, onun üstünde yatak denkleri. Kendi göçebeliğimiz başlamış yine. Ev kiraları gittikçe artıyor. Babamın kazancı gittikçe azalıyor. Ama insan idaresini bilmeli. Borçsuz harsız yaşamalı. Yorganına göre ayağını uzatmalı. Namerde değil, merde bile muhtaç olmamalı. Bu kez çok uzağa taşınıyoruz. Yeni Kapı ile Laleli arasında düzlük bir yerde geniş bahçeli bir eve taşınıyoruz. Bahçe tahta ve paslı tenekelerden bir perdeyle çevrilmiş. Ne güzel bahçe, ne güzel, geniş, içinde yemiş ağaçları dolu. Bu geniş bahçede eskiden bir konak varmış, yanmış. O zamanlar İstanbul'un yarısından çoğu yangın yeri. Laleli, Koska, Fatih, Şehremin'ine kadar hep yangın yerleri. 200-300 metrede bir ancak bir küçük ev görülebiliyor. Bahçe içindeki konak yanmış. Konağın sahibi de ölmüş. Karısı da bu bahçede kalan ya da sonradan yapılan tek katlı 3 ayrı evin sahibi olmuş. Evlerden birinde kendisi oturuyor. Sol yanındaki daha küçük evde bir takım genç kızlar var. Dipteki evde de biz kiracıyız. Ev sahibi kadın bir hoş, bir güleç yüzlü, bir tatlı kadın. Güzel de boylu poslu. Kendi görünce dilediği gibi yaşıyor, dedikodulara pek aldırdığı yok. Doğrusu pek kötü dile düşecek bir şey de yapmıyor. Suçu nikahsız olduğu bir adama gönlünü bağlamış olması. İlk kocasından bir oğlu var. Deniz yere olmuş. 2 küçük oğlu daha var ki babalarının kim olduğunu yalnız kadın biliyor. Kadının kazancı 2 evinden gelen kiralar. Rahatça yaşayabilecek ya, büyük oğlu çok para çekiyor kadından. O da çok seviyor oğlunu. Bizim evimiz rahat, geniş, serin bir ev. Bahçede birçok incir ağacı, dut ağacı var. Her sabah kalkınca annem bir tepsi dolusu incir topluyor ağaçlardan. Ballı ballı incirler, balları akıyor. Sabahın ayazını da yemiş, buz gibi buz. Her türlüsü var, yazılı kavak inciri, lop incir, kara incir, Sultan Selim inciri. Sabah kahvaltımız bu incirler oluyor. Ya bahçede ağacın altına serdiğimiz hasıra ya evimizde oturuyoruz incir tepsisinin başına. Bir güzel atıştırıyoruz. Tepsi tepsi dutlar, incirler. Annem öleceğine yakın babama vasiyet edecek. Mezarımın başucuna incir, ayak ucuma da dut ağacı dikin. Kuşlar gelip gelip yesinler. Annem çok severdi inciri, dutu. O geniş bahçede elimi attığım alçak dallardan ballı incirleri koparabilirim. Yüksek dallardakini de koparmak için lale denilen uzun bir sırığımız var. Sırığın ucu 3 çatal yapılmış ki yüksek daldaki inciri çatala sokup 2-3 kez çevirince incir dalından kopsun. Balları akan incir çatalın oltasına yakalanmış balık gibi. O kadar incir var da benim gözüm ille de bahçeye bitişik hamamın kubbesiyle duvarı arasına çıkmış kuş incirlerinde. Bahçenin arka bitişinde bir kadınlar hamamı var. Hamamın duvarında bir küçücük incir ağacı bitmiş, incirleri de küçücük, kara derili bir incir. Derisi çok ince olduğundan soyulmuyor. Biz ona kuş inciri diyoruz. Yere düşenlerini topluyorum, bana bizim bahçedeki incirlerin hepsinden daha tatlı geliyor. Bahçede yere atılmış bir de merdiven var. Bir gün merdiveni hamamın duvarına dayayıp çıkıyorum duvarın üstüne. İşte günlerdir imrenerek aşağıdan baktığım kuş incirleri elimin altında. Tuttum mu koparacağım. Ama koparamıyorum. Aşağıdan annemin sesi. İn, çabuk in. Annem beni dövmezdi. Böyleyken annemden çok korkardım. Niçin korkardım bilmem. Annemi aşağıda görünce ödüm patladı. İn, in diyorum oradan. Çabuk. Bir daha da oralarda çıktığını görmeyeyim. Hiç çıkar mıyım bir daha? Çıkmam ama şimdi nasıl ineceğim aşağı? Annem aşağıda bekliyor. Hayır, inmiyorum. İnemiyorum. Annem de beni korkutmak için dayalı merdiveni duvardan çekip eve giriyor. Bir daha böyle şeyler yapmayayım diye beni korkutacak. Annem içeri girer girmez kendimi o yüksek duvardan aşağı atıyorum. Ne olursa olsun. Ben yerdeyim. Annem koşuyor. Vah yavrum, sen deli misin? Nasıl atladın oradan? Bir yerine bir şey oldu mu? Hiçbir şeyim yok. Böylece azardan kurtuluyorum. Ben o yüksek duvardan nasıl atladım? Çok yıllar sonra birkaç kez gidip baktım oraya. O yüksek duvara bakarken korktum. İki katlı bir ev yüksekliğinde vardı. İlk aşk mektubu. Bahçe kapısının soluna düşen evde iki kız kardeşle anneleri oturuyor. Oraya arkadaşları daha birkaç kız geliyor. Ev oluyor kız kafesi, içerisi cıvıl cıvıl. Evin kapısından pencerelerinden kız kahkahaları uçuşuyor. Hepsi canlı, diri, oltaya yeni yakalanmış dolgun uskumru gibi kıvır kıvır kızlar. Yoksul oldukları giyinişlerinden belli ama süsleri püsleri hiç eksik değil. Sokak sürtüğü değiller ama sokak kızları, iyi yürekli sokak kızları azıcık bayağıcalar. Çiçekli basmalardan entareler giyiyorlar. Giyinişleri açık saçık. Ağızlarında sakız. Çak çak çiğnedikleri sakızları şişirip çat çat patlatıyorlar. O evde hiç erkek yok. Kızlar işçiydiler sanırım. Arada bir beni çağırıyorlar evlerine. Okuman yazman varmış öyle mi? Var. Mektupla yazar mısın? Yazarım. Pek şaşırıyorlar. Bana bir şey söyleyecekler ama bir türlü söyleyemiyorlar. Başka bir gün yine çağırıyorlar evlerine. Söyleyecekler, söyleyecekler ama söyleyemiyorlar nedense. Sonunda dayanamıyor biri. Bize mektup yazar mısın? Yazarım. Bir seviniyorlar ki... Ama mektupta yazdıklarını kimseye söylemeyeceksin. Söylemem. Söz mü? Söz. Yemin et. Vallahi. İki gözüm çıksın ki söylemem. Kızlar sevinçten beni öpüyor, oynuyorlar. Bir tanesine, koş bakkaldan mektup kağıdı al hadi diyorlar. Kız kuş olup uçuyor. Az sonra elinde bir deste çizgili mektup kağıdı zarfıyla dönüyor. Alıyorum elime kalemi. Nasıl başlayacağız şimdi? Kızlar bana soruyor. Onlar nasıl başlayacaklarını biliyorlar ama benden utanıyorlar. Kızlardan birinin kocası, öbürlerinin de nişanları askerde ya da uzak bir yerde. Sonra alışıyoruz birbirimize. Ruhum, canım, canımın içi, biriciğim, iki gözüm sevgilim, bir tanem, hayatım diye başlıyoruz mektuplara. Bir gülüyorlar ki kızlar. Üstüne bir de kuş resmi yapar mısın? Yaparım. Ama güvercin olsun. Peki. Gagasında da mektup zarfı olsun, değil mi? Peki. Benimkine kalp resmi yap öyle, olur mu? Olur. Kupa birisine benzeyen yürekten şıp şıp kan damlıyor. Kızlar mektubun içine kolonya serpiyorlar, saçlarından birkaç tel koyuyorlar, çiçek koyuyorlar. Cigara ateşiyle birkaç yerinden yakıyorlar mektup kağıdını. Mektuplarına cevaplar geliyor, kargacık burgacık yazıyla zorla okuyorum. Cevapların çoğu meleğim diye başlıyor. Büyük kent kıyı kızları da, delikanlıları da işte bir başka oluyor. Köylü erkeği 10 yıllık karısına mektup değil, mektubun içinde selam bile yazamazdı o zaman. Sakın söyleme kimseye, emi? Söylemem. O gün bugün söylemedim kimselere. Kızların aşk mektupları bana uğurlu gelmiş olacak, yıllar sonra arkadaşlarım adına sevgililerine pek çok mektuplar yazdım. Kadifeden kesesi. Evimizin önü bayıra dayanan bir çıkmaz sokak. O bayırın üstünde bir harap mescit var, yanmış da duvarları, kubbesi, yıkık minaresi, yan taş bölümleri kalmış. Sokakta oynamaya ilk burada başlıyorum. Ama alışamadığımdan yadırgıyorum. Öbür çocuklara pek katılamıyorum. Sanki ayıp utanılacak bir şey yapıyormuşum gibi geliyor bana. Bahçe kapısının karşısında 3 mermer basamakla kapısına çıkılan evde bir imam oturuyor. O zamanlar imamlar nedense cübbelerini etekleri arkalarında toplayıp kıvırıyorlar. Ellerini de arkada bağlayıp öyle yürüyorlar. Herhalde cübbesini etekleri yürürken bacaklarına dolanmasın diye. Eskiden sokak çocukları papazların arkasından takılır. "Papaz efendi cübbeni topla!" diye bağırırlardı. Sonraları imamlara da böyle bağırmaya başladılar. Komşumuz imamın arkasından da mahallenin çocukları hep bir ağızdan bağırıyorlar. "Hoca efendi cübbeni topla!" Biraz daha kabaca çocukların sarıklarla bir alayı daha var. Arkalarından şöyle bağırıyorlar. "Ebced hüvves huttui! Hoca benim yaşım yuttui!" Daha Cumhuriyet'in kıyafet kanunu çıkmamış ama belli ki hocalar, imamlar çocukların ağzına düştüğünü, sokakta alay konusu olmaya başladıklarına göre eski etkileri kalmamış. Yandaki dik bayır, çayır çimen, yemyeşil ot. Benim mahalle çocuklarının oyununa tek katıldığım işte bu otlu, çayırlı bayırdan yuvarlanmak. O zaman çok bayağı bir sokak şarkısı moda olmuş herkesin dilinde. Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi, oturmuş kumar oynar, ciğerimin, ah ciğerimin köşesi. Mahallenin belki 20-30 çocuğu birden işte bu sokak şarkısını hep bir ağızdan haykırarak kendilerini o bayırdan aşağı yanlamasına bırakıyorlar. Şarkıya katılamıyorum ama ben de kendimi bayırdan aşağıya bırakıyorum onlarla. Yanlamasına yuvarlana yuvarlana düşmeyi pek seviyorum. Çocukluğumda anımsayabildiğim tek oyun bu işte. Hepimizde aynı şey olur. Çocukluğumuzun boyutları ölçüsüzce büyüktür. Uçsuz bucaksız sandığımız bir alan, büyüdükten sonra bir de bakarız ki avuç içi kadar. Bana da o bayır minare boyu yüksekliğinde gelirdi. Delikanlılığımda birkaç kez gidip baktım oralara. Bayır denilecek diklikte bile değildi. Daha sonraları yine gittim oralara çocukluğumu aramak için. Hiçbir şey kalmamış çocukluğumdan. Şimdi oraları hep apartman. İlk kazık. Galip amcadan ders almak için yine Kasımpaşa'ya gönderiyorlardı ama seyrek. Annem bir gün bahçedeki incirlerin en olmuşlarından bir sepete doldurdu. "Bunu Galip amcana götür," dedi. Sepetin ağzı incir yapraklarıyla örtülüydü. Çıktım yola. Koska. O zaman Laleli'deki hava kurumunun Harik Zedegan yani yangına uğramışlar apartmanları daha yeni yapılıyor. Oradan Şehzadebaşı. Vur kemerden aşağı Zeyrek yokuşu. Un Kapanı Köprüsü benim en çok eğlendiğim yer. Tahta köprünün döşeme tahtaları arasında bir karışlık, iki karışlık aralıklar var. Yola çıkmadan annem sıkı sıkıya tembihlerdi. Köprüden geçerken dikkat et, ayağın kayar da aman. Köprüyü her geçişimde babamın anlattığı bir fikreyi ansırdım. Adamın biri yolda bir arkadaşıyla karşılaşmış. Nereye gidiyorsun? At pazarından eşek almaya. Yahu öyle söylenmez. Ya nasıl söylenir? İnşallah at pazarına gidip oradan inşallah eşek alacağım denir. Hadi canım işte para elimde. Artık bunun inşallah maşallah var mı? Eşeği alıp geleceğim. Ayrılmışlar. Adam bu döşeme tahtaları aralıklı köprüden geçerken ayağı bir aralığa girip de elinde tuttuğu paralar denize düşmez mi? Akşam dönüşünde yine öbürüyle karşılaşmış, selamlaşmışlar. Nereye böyle? İnşallah eve gideceğim. İnşallah çalışıp para kazanacağım. İnşallah para biriktireceğim. İnşallah at pazarına gideceğim. İnşallah oradan bir eşek alıp inşallah eve döneceğim. Elimde incir dolu sepet, oyalana oyalana Un Kapanı Köprüsü'nden geçiyordum. Tersaneye girmiş, kızağa çekilmiş, onarılmakta olan gemilere bakıyorum. Benim yaşadığım birçok çocuk var, soyunmuşlar köprü üstünde. Bunların kimisi küfeci, küfelerini bırakmışlar oralara. Çul çaput giysileri de öbek öbek duruyor. Hepsi soyunmuş, kimisi donla, kimisinin donu bile yok. Köprünün korkuluklarına çıkıp oradan balıklama denize atlıyorlar. Pek şaşıyorum, pek. Hepsi de benim yaşımda. Nasıl o yükseklikten atlayabiliyorlar denize? Ben daha denize hiç girmemişim. Dolu dolu ağızla birbirlerine ana avrat sövüyorlar. Onlardan korkuyorum, bana bulaşırlar, sataşırlar diye. Ama yine de çekine çekine yanlarına kıyın kıyın sokulmaktan kendimi alamıyorum. Bir zaman seyrediyorum, sonra yürüyorum. Galip amcayı, dersi, inciri unutmuşum bile. O yokuşa geliyorum. Un Kapanı Köprüsü'nden Şişhane'ye çıkan Meyit yokuşuna. Her zaman dertlendiğim, içlendiğim yerdir orası. Tersanenin yüksek duvarlarının gölgesine çöküyorum. Önümden geçen at arabalarına bakıyorum. Kırbaç şakırtıları havada yankılanıyor, kırbaçlar zavallı atların sırtına iniyor. Atlara acıyorum, arabacılara acıyorum. Hayvanların nalları kaldırım taşlarında kıvılcımlar saçıyor. Yürüyorum. İtfaiye binası. Az ötede Ahz-ı Asker Şubesi, askerlik şubesi var. Ara sokaktan geçerken, orada bir küçük alanda birçok çocuk oynuyor. Onların arasına ben de katılıyorum ama nasıl katıldım, nasıl konuşmaya başladım onlarla bilmem ki. Elimdeki incir sepetini yere bırakıyorum. Zıp zıp oynuyorlar, bir oynuyorlar. Beni de oynatsalar ya, beni de aralarına alsalar ya. Bizim mahallenin çocuklarıyla oynayamıyorum. Sanki ben büyük bir adammışım da çocuklarla oynamak bana yakışmazmış gibi geliyor. Ama burada oynarım çocuklarla. Çünkü hiçbiri tanımıyor beni. Bunlar benim hafız olduğumu, Arapça okuduğumu bilmiyorlar. Sarf nahiv, Arap grameri. Bildiğimi bilmiyorlar. Onlar beni de kendileri gibi bir çocuk sanıyorlar. Bu yabancı çocuklar arasında oynamak bana ayıp gelmiyor. Beni hiç tanımıyorlar ki. Sepetin üstündeki incir yapraklarını kaldırıp çocuklara incirleri dağıtıyorum. Niçin? Belki onlara yaranmak için, beni de aralarına alsınlar, oynatsınlar diye. Çocuklar hapır hapır yutuyorlar incirleri. Ama sepette daha bir dolu incir var. Geri kalanını da Galip amcama götürürüm. Oynuyoruz. El bende oynuyoruz, saklambaç oynuyoruz. Pek beceremiyorum, çocuklar benden memnun kalmıyor. Nasıl etsem bilmem ki. Yeniden kalan incirleri dağıtıyorum onlara. Dağıttığım incirlerden bir tane bile almayan bir çocuk var. Öbürlerinden iyi giyimli. O sokuluyor yanıma, kulağıma. Enayi misin sen diyor. Ne diye incirleri veriyorsun bunlara? Veriyorum işte, sana ne? Galip amcaya gitmem bugün. Sokaklarda dolaşırım, bu çocuklarla oynarım. Akşam eve gidince de anneme incirleri Galip amcaya verdiğimi söylerim. Galip amca kim bilir bir daha bizi eve ne zaman gelecek. Belki de bunları bile düşündüğüm yok. Yalnız içinde bulunduğum o anı yaşıyorum. Şimdi önemli olan bu çocuklarla arkadaş olmak, oynamak. O çocuk yine sokuluyor yanıma. Bunlar incir için sana yaranıyor, yaltaklanıyorlar. Olsun be. Oynuyoruz. Üçüncü bağışta sepette incir bitiyor. Çocuklar beni itip kalkmaya başlıyor, horluyorlar. Oyunu almıyorlar. O iyice giyimli oğlanı arıyor gözlerim. Yok, gitmiş evine. Boş sepeti orada bırakıp iniyorum yokuştan. O gün benim çok şanslı bir günüm. Çürüklük yokuşuna inerken yerde para buluyorum. Aman para. Kağıt bir mecidiye. Sahi mi? Gözlerime inanamıyorum. Ne çok para bir mecidiye. Bir mecidiye 20 kuruştur. 5 mecidiye 1 lira ederdi. Aşağı yukarı bir kara işçinin bir gündeliğiydi. O gün benim şansım çok, pek çok canım. Mecidiyenin sevinciyle yüzüm gülerken yerde bir basılı kağıt daha buluyorum. Üstünde 5 lira yazılı ama para değil bu. Başka bir şey, değerli bir evrak. Acaba ne ola? Üstündeki yazıları okuyorum ama ne olduğunu anlayamıyorum. Çok para eden bir şey olacak. Çürüklükten iniyorum. Un fabrikasının önündeki o tozlu alanda yine bir sürü çocuk oynuyor. Bunlar benden kabaca büyük. Cebimde para var ya, güvenle katılıyorum aralarına. Param var benim. Çocuklar şaşıyorlar. Ne çok para. O tozların içinde yuvarlanarak düşe kalka oynuyoruz. Bir çingene macunu geçiyor. 2 kişi bunlar. Birinin başında macun tablası, öbürü de boyuna klarnet çalarak malın reklamını yapıyor. Amca macun versene. Başındaki tablayı sehpanın üstüne koyuyor adam. Öbürü de klarnet çalıyor. Tablada renk renk macunlar. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi, beyaz. Her renkten. Her renk ayrı bir üçgen. Sonra hepsi birden bir daire olmuş. Ebem kuşağı gibi macunlar. Kaç paralık olsun? 40 paralık, 50'şer paralık. Ver hepimize. Macuncu elindeki kaşık gibi demirle macunları bir çubuğa dolayıp hepimizin eline birer çubuk macun veriyor. Mecidiyeyi macuncuya veriyorum. Yalıya yalıya macunları yiyoruz. Çocukların dudaklarından çenelerine renk renk macunlar akıyor. Dudaklarımızı, çenemizi yalıyoruz. Tozun toprağın içinde yuvarlanıyoruz. Aman ne mutluyum. Az önceki çocukların beni nasıl sepetlediklerini, incirleri, Galip amcayı, her şeyi unutmuş gitmiştim. Ama bu çocuklar ötekilerden de kötüymüş. Macunları yiyip bitirdikten sonra bunlar öbürlerinden de kaba oldular. Besbelli ki ben onlara yabancıyım, onlardan ayrıyım, başkayım. Beni yadırgıyorlar. Bir mecidiyeye olan sevgileri yüzünden, bir çubukluk macun için beni aralarına almışlar. Zeytinyağı ile su gibi ayrılıyoruz, birleşemiyoruz bir türlü. Hadi al voltanı, bas git ulan, çek arabanı. Boynumu kıvırıp gidiyorum oradan. Bu benim yaşamımda yediğim kazıklardan ilkidir. İyi ki üstünden 5 lira yazılı olan kağıdı göstermemişim onlara. Taşçı dükkanlarının önünden geçiyorum. Bir süre taşçılara bakıyorum. Taşçılar bir ellerinde çelik kaleme, öbür ellerindeki çekişle vurarak mermerleri yontuyorlar. Mezar taşı yapıyorlar. Mezar taşına yazılar kazıyorlar. Değirmen taşları da var. Peki üstünde 5 lira yazan bu basılı kağıdı ne yapacağım ben? Bunu bankaya mı götürmeli, ne yapmalı? Banka neresi bilmiyorum ki. Galip amcamın bana çok zaman ders verdiği Hasan Efendi'nin kahvesini dönünce tam büyük caminin karşısında bir aktar dükkanı var. Damga pulu, kontrat kağıdı filan da satar. Bulduğum kağıdı ona götürüp gösteriyorum. Evet, kontrat kağıdıymış. Öyle diyor adam. Bana 5 kuruş verip alıyor elinden onu. Sürtüyorum bir süre uzun yolda. Sonra dönüyorum yine. Bütün hayalim kırılmış. Ben o kağıtla zengin olurum sanmıştım. Eve gelince anneme ne söylediğimi şimdi hatırlamıyorum. İncir sepetini Galip amcama verdiğimi söylemiş olmalıyım. Bu yalanım çıktı mı ortaya bilmiyorum. Çünkü ne annem ne babam yüzlememişlerdi. Güllü hala. Bir halam varmış, adı Güllü. Güllü halam 5 kardeşin en küçüğü, babam ondan bir büyük olanı. Güllü halam İstanbul'a gelmiş. Annemle Güllü halamın evine gidiyoruz. Un kapanıyla yeşil tulumba denilen yer arasında tek katlı, çok küçücük bir ev. Yadırgayarak Güllü halama bakıyorum. Demek bu kadın babamın kardeşi. Yaz günü o sıcakta tıkış tıkış giyinmiş. Etekleri yerleri süpüren bir entarisi var. Kırmızı pazenden bir entari, pazenin üstünde renk renk gül resimleri var. Güllü halanın güllü entarisi. Güllü hala iyice köylü. O bizden değil. Belli belirsiz bir üstünlük duygusu duyuyorum. Biz İstanbulluyuz. Annem Güllü halamın ellerine kına yakıyor. Neler de bilir bu benim annem. Güllü haladan bende kalan evinin küçük bahçesinde bakkallık oynayışımın anısı. Demek ben iyice oyuna düşmüşüm.